Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özağ.
Ben Burak Şolt.
Bu programda Huawei dünyasını ele alacağız. Çünkü Huawei geçtiğimiz günlerde geniş, uzun ve kapsamlı bir etkinlikle hem aslında epeydir merakla beklediğimiz HarmonyOS işletim sisteminin küresel resmi lansmanını yapmış olduğum hem de farklı ürün gruplarındaki yeni nesil cihazların da resmi duyurusunu yaptım. Akıllı saatlerde yeni ürünler var. Tablet tarafında yeni ürün var. Huawei artık resmi olarak monitör pazarına da giriyor. Hem oyuncular için hem de genel kullanıma dönük yeni monitörleri var. Zaten laptop dünyasında epeydir varlardı. Ve genel olarak bakıldığı zaman önümüzdeki aylarda Huawei tarafında en çok konuşacağımız ürünler geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulmuş oldu. Tabii muhtemelen herhalde bu lansmanın en çok konuşulan detayı HarmonyOS işletim sistemi. Çünkü Huawei'nin aslında teknik olarak çalışmalarını 2016'da başladı ancak 2019'da Amerikan ambargosunun devreye girmesiyle beraber süreci hızlandırdığı ve artık bugüne itibariyle de şu an kısmi olarak kullanılıyor ama yakın zamanda peyderpey ilerleyen aylarda dünya çapında kullanıma açılması beklenen hazır bir işletim sistemi haline geldi. Şunu söyleyebilirim. HarmonyOS işletim sisteminin teknik olarak bakıldığı zaman önemli yenilik ve özellikleri var, önemli yetenekleri var ama hani son kullanıcıya deneyim anlamında neler getiriyor diye bakıldığı zaman benim açımdan en önemli gelişim noktası bu Super Device denilen süper cihaz konsepti. Tek bir cihazı merkezi cihaz haline getirerek etraftaki tüm cihazların kontrol edilebildiği yeni bir yönetim anlayışı var. Tek bir dokunuşla Huawei ekosistemindeki, Harmony ekosistemindeki herhangi bir cihazın kontrolünü telefona, tablete almak pekala mümkün. Yani buzdolabına dokunuyorsunuz, birden telefonunuzda menü geliyor. Buzdolabının farklı bölmelerindeki gıdaların durumunu takip etmek, içerideki nem seviyesini görmek ya da iklimlendirmenin seviyesini değiştirmek mümkün olabiliyor. Bunlar mevcut işletim sistemleriyle çok kolay kolay yapılabilen şeyler değildi. Apple tarafı Android'le kıyaslandığı zaman belki entegrasyona nispeten daha yatkın bir platform. Yani kolunuzdaki saatle bilgisayara login olmanız gibi bir takım yetenekler zaten epeydir vardı ama Huawei olayı bambaşka bir noktaya götürüyor. Telefonun arabaya bindiğiniz anda arabanın infotainment dediğiniz bilgi eğlence ekranı birden telefon ana ekranına dönüşebiliyor. Tost makinesine dokundurup kontrol edebiliyorsunuz. Birden hoparlörden kulaklığa geçerek herhangi bir işlem yapmadan televizyonun sesi kulaklığa yansıtılabiliyor gibi insanların hayatına dokunabilecek cihazların akıllandığı esnada birbirleriyle daha iyi haberleşmesini sağlayabilecek yeni bir dönemin habercisi gibi görünüyor. Açıkçası pek çok şeyden bahsedilebilir. İşletim sistemi olarak performansı, uygulama ekosistemindeki yenilikler gibi pek çok şey konuşabiliriz ama yani vaat ettiklerini yaptığı takdirde ekosistemde marka ve cihaz anlamında zengin tutulabilirse gerçekten de yeni bir dönemi başlatabilir. Çünkü tek dokunuşla cihazların birbiriyle haberleşebilmesi, telefonla evdeki herhangi bir cihazı kontrol edebilme isteği, yani kettle'ı kontrol edebiliyoruz. Kolumdaki akıllı saat üzerinden sağlık bilgini alarak aslında katı meyve sıkacağız sana tavsiyede bulunabiliyor gibi çok değişik bir entegrasyon resmi çizdi Huawei bize. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında gelecekteki tüm işletim sistemlerinin böyle olması gerektiğini de bir kez daha anlayabiliyoruz. Çünkü IoT deniyor, 5G deniyor, işte nesnelerin interneti, bütün cihazlar internete bağlanacak, hepsinde modem çipi olacak, hepsi konuşabilecek, birbiriyle haberleşebilecek derken işin yazılım kısmında da işte tüm bu haberleşmenin merkezinde olup tüm bu cihazların birbiriyle konuşabilmesini sağlayacak bir altyapıya ihtiyaç vardı. Harmony bunu vaat ediyor ve gösterdikleri kadarıyla da beni gerçekten heyecanlandırdı.
Yani çok daha saldırgan ve çok daha cesurlar gördüğüm kadarıyla. Çünkü Apple'ın gidip ben buzdolabıyla iletişim kuracağım veya telefonun buzdolabıyla iletişim kuracak diye özellikle bunu bir sunuma veya herhangi bir şeye taşıdığını ben en azından şahsen görmedim ama HarmonyOS ile beraber diyor ki buzdolabından da haberin olacak. Evdeki her türlü elektronik cihazdan da arabadan da her şeyi bileceksin, her şeyi kontrol edeceksin ve her şeyi birbirini kontrol edebilecek. Saatle mesela işte arama cevaplıyor, televizyondan o görüntülü konuşmanın görüntüsü yansıyor ve hani uyumlu bir TV ile tabii ki ilerleyen zamanlarda onları da işte entegrasyonu ile alakalı farklı marka işbirlikleri görürüz. Ben henüz marka işbirliği görmedim. Orada sen hani dikkatini çeken işte şu markayla işbirliğimiz var diye bir şey görmüş müydün abi?
Şu an yani çok aslında çok fazla markayla işbirliği başlamış durumda. Bunların önemli bir kısmı Çin'deki büyük beyaz eşya üreticileri ama bildiğimiz markalarla da işbirlikleri var. Otomobil dünyasında önemli markalarla konuştuklarını biliyoruz. Adidas gibi markaların keza işbirliği için konuştuğu, görüşüldüğü de belli. Yani dünya açılımı yapıldığı zaman pek çok firma, pek çok ürün grubunda aslında bu ekosistemin bir şekilde paydaşı olacağını göreceğiz. Belki yerli üreticiler buna dahil olabilirler. Şu aşamada herhangi bir resmi açıklama yapılmıyor belki ama sistem aslında bunların hepsine müsait görünüyor, elverişli görünüyor. Bu bağlamda ben ekosistemin büyüyeceğini düşünüyorum. Özellikle Çin pazarı için bu konuda ciddi işbirlikleri söz konusu. Tabii diğer taraftan ya sonuçta bir işletim sistemi olduğu için temelde de bir takım ihtiyaçlarımız var. Mesela burada benim telefon kullanımına etki edebileceğini düşündüğüm yeniliklerden birisi mesela yeni widget anlayışı. Parmağını kaydırdığın anda orada bir uygulama çalışıyormuşçasına sana tüm gerekli bilgileri gösterebilen bir yaklaşım sergilenmiş durumda. Ya da kontrol ekranında oraya da artık yekpare bir kontrol portalına, bir ana merkez üstüne dönüştürmüşler. Mesela müzik çalar tuşuna basarak hangi streaming servisinden bu yayını almak istediğini tek ekranda seçebiliyorsun gibi yenilikler var. Bence hani yenilikçi ve insanların gündelik hayatına temas edecek. Yani telefona kullanmana dokunacak ve orada bir takım yeni fırsatlar sunacak. Bence heyecan verici özellikleri var.
Şimdi benim ürünlerden yola çıkmak istediğim bir ürün var. MatePad var. Yeni MatePad'i gördük. Huawei'nin ilk Harmony OS'e sahip tableti olma özelliğini taşıyor. İşte 12.6 inç OLED ekranlı, 2K çözünürlükte bir ekran bu. DCI-P3 renk gamutunu kapsıyor. Ve hani şey diyor zaten Huawei'yi anlatırken işte bir laptop ekranı gibi. Yani bir laptop'tan ne beklersiniz ekranından? O düzeyde bir ekran. Full view diyor zaten bunun için. Kalibrasyonu fabrikadan kalibrasyon olarak çıkıyor. İşte ekran anlamında mümkün mertebe sunulabilecek her şeyi sunuyorlar. Ve Harmony OS arayüzüne dikkat ettiysen abi sana nereyi anımsattı, neyi anımsattı? Hatta belki de sormaya bile gerek yok ama ben arayüzünün çok iPad OS minvalinde böyle oradan ilham alınarak belki de hani diyeceksiniz ki Burak ne biçim konuşuyorsun? Biraz çarparak bir arayüz oluşturulduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben çok benzettim açıkçası.
Yani direkt zaten DAC dediğimiz o merkezi kontrol kısmı ve üzerindeki widget'ların yerleşimine vesaire bakıldığı zaman bildiğin hani iPad OS'de çok ciddi benzerlikler var. Bunun için bu ekstra yorum yapmaya, konuşmaya gerek yok. Zaten görsellere baktığın zaman bunu görebiliyorsun ama tabletlerle ilgili şunu söylemek gerekiyor. Donanım olarak bakıldığı zaman gerçekten çok iyi donanıma sahip cihazlar ortaya koymuş Huawei tarafı. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Biraz Amerikan ambargosuna bağlı olarak tabletlerin sınıfına ya da boyutuna göre özelliklerinde değiştiğini aslında gözlemliyoruz. Şöyle ki mesela MatePad Pro'da 12.6 inç ve 10.8 inç olmak üzere iki farklı versiyon var MatePad Pro'nun ve büyük olan modele bakıldığı zaman Huawei'nin Kirin 9000E işlemcisini kullanıyor. Küçük olan modele bakıldığı zaman mesela Snapdragon 870 ile geliyor.
Yani onu 870'liyi globale satalım. Kirin 9000E'liyi ne yapalım? Birazcık daha bizim hakim olabileceğimiz veya bizim ambargo yemeyeceğimiz pazarlara satalım şeklinde bir acaba plan mı var?
Öyle. Şimdi Amerikan ambargosu hala devam ediyor. Dolayısıyla Huawei'in Amerikan menşeli teknolojilere erişimi kısıtlı. Belli kriterler, belli kontroller altında bu erişim sağlanabiliyor. Mesela mobil işlemciye bakıldığı zaman Huawei'ye verilen izin şu. Deniliyor ki Amerikan şirketlerine Huawei'ye mal satmak, çip vermek istiyor musun? Evet. Verebileceğin çipler sadece 4G bağlantı özelliğine sahip olabilir diyor. 5G'ye değil. Dolayısıyla Kirin tavanlı cihazlarda 5G desteği sunulurken Snapdragon 870 için gündeme gelen bağlantı 4G daha çok. Ama bugün 5G'nin şu anda en yaygın ve en kapsamlı olarak kullanıldığı ülkenin Çin olduğunu düşünürsek Huawei muhtemelen şöyle yapacak. Kirin 9000 tabanlı olan büyük MatePad'i 12.6 inç MatePad'i kendi iç pazarına verecek. Belki daha küçük olan modeli uluslararası piyasaya sürecek gibi görünüyor. Keza bakıldığı zaman bu tabletin Pro olmayan versiyonları da mesela 11 inçlik bir versiyon da onda da mesela Snapdragon 865 kullanılıyor platform olarak. Bu bağlamda tabii şöyle bir durum söz konusu. Hani teknik özellik olarak bakıldığı zaman mesela GSM Arena'ya girip MatePad Pro'nun 10.8 inçlik versiyonuna baktığın zaman Snapdragon 870'in yanında 5G ibaresini görüyorsun. Ama dediğim gibi şu aşamada bu platformları Huawei 4G çalışmak maksadıyla erişim sağlayabiliyor. Hatta Huawei ile daha sıkı çalışabilmesi adına Huawei ve Qualcomm arasında şöyle bir işbirliği olduğu da konuşuluyor. Olabileceği de konuşuluyor. Yeni çıkacak P50 serisinde Snapdragon 888'in olacağı ama yaptırımların getirmiş olduğu kısıtlamalardan dolayı Qualcomm'un şu anda onun 4G versiyonu üzerine çalıştığı söyleniyor. Böyle bir durum var. Ama cihazlar işte gerek hoparlör konfigürasyonu, gerek kamera sistemleri, gerek kalem tarafında yapılan iyileştirme artık 4096 noktalı hassasiyete sahip olan daha gelişmiş bir M-Pencil dediğimiz, Huawei'nin M-Pencil dediği bir kalem var. Tablet tarafının çeşitlilik güzel. Tabii Harmony OS 2.0'da çalışıyor bunlar ve Google servislerine yasal erişim Android tarafında olduğu gibi burada da yok. Ama telefonla kıyaslandığı zaman bunun eksikliği tablette daha az hissedilebilir. Çünkü tabletteki kullanım belki alışkanlıklarımızla telefondakiler birebir aynı değil. Tabletler biraz daha içerik tüketimine yakın cihazlar olduğu için burada hani belki bir YouTube... Bir YouTube belki orada hani konuşulabilir ama YouTube'a da tarayıcı tabanlı girmek ya da bir takım belki üçüncü parti uygulamalar üzerine erişim sağlamak mümkün olabilir. Fakat telefonla kıyaslandığında GMS dediğimiz Google servislerinin bence eksikliği tablette daha hissedilir. Ki bu tabletlerin sahip olduğu diğer detaylar ve özellikleri düşündüğümüz zaman fiyat anlamında da böyle güzel bir fiyatla gelirse ki Apple'la kıyaslandığı zaman Huawei genelde paket olarak sunuyor. Yani bir Huawei tablet aldığınız zaman içerisinden klavyesi ve kalemi de çıkıyor. Orada güzel bir kombinasyon ve iyi bir fiyat yakalanabilirse back to school dediğimiz Eylül döneminde yeni okul döneminde öğrenciler için özellikle yeni bir seçenek olarak dikkat çekici bir ürün olabilir diye düşünüyorum.
Şimdi kendi harici
zannedersen bu arada zannedersen de sanırım ilk tam emin değilim ama galiba ilk 11'in çık modeli getirecekler Türkiye'ye.
Ve şey de var abi, bu lansman esnasında zaten kendi harici klavyelerini de gösterdiler. O paket olarak gelir mi ben çok emin olamadım ama şey var, yani izleyicilerimiz de bilgi sahibi olsunlar, deneyimlerimizi aktarmış olalım istiyorum. Bir tablete iyi bir klavye bağlandığı sürece gerçekten onu hani dizüstüye belki de en azından form olarak yaklaştırabiliyorsunuz. Güzel bir klavye, iyi bir tableti. Alternatif demeyeyim, dizüstü alternatif olmak bir tablet için bence zor bir iş. Ama o formu yakalamak anlamında ve iyi yazma deneyimini yakalamak anlamında iyi bir klavye kullanılması gerekiyor. Yanında gelen klavye fena gözükmüyor en azından görseller üzerinden. Ve Huawei de bu yine lansman esnasında özellikle işte GPU gücünden ve video düzenleme yeteneklerinden bahsetti. Çünkü Apple'ın da şu noktada M1 yongası ile beraber her platformda kullandığı, kullanacağı M1 yongası ile beraber video düzenleme tarafında çok ciddi dünyaların kapısını açması, masa üstünde aldığı gücü tablete, telefona taşıması gibi şeylerden bahsederken Huawei de bu tarafı açıkçası şey bırakmadı yani nasıl desem biz de bu işin içerisinde olmalıyız ve bunu insanlara anlatmalıyız şeklinde gösterdi. Zaten o tarafta kalem işi hayli kolaylaştırıyor. Çizim tableti olarak kullanabilmemiz üzerinden yola çıktılar. İşte sen tabletten çiziyorsun, kullandığın ekran üzerinden bunu bir çizim tableti olarak kullanabiliyorsun şeklinde. Zaten hassasiyetiyle alakalı da özellikle bahsettiler. Ama benim en çok hoşuma giden senin de dediğin gibi 8 hoparlörlü ilk tablet olması beni özellikle heyecanlandırdı. Orada bahsetmedikleri bir konu vardı abi. Özellikle bahsetmediler çünkü şundan kaynaklı diye tahmin ediyorum. Harman Kardon yazısı gördüm ben orada. Yani görsellerde böyle tablet dönüyorken baktım ki Harman Kardon yazısı. Özellikle söylemediler ama bu imzanın da geçtiğini belirtelim. Sebebi de şu, Harman Kardon'un sahibi Samsung bildiğim kadarıyla.
Samsung bir süre önce onları satın almıştı. Ama tabii Samsung'un satın alması öncesinde yapılan bir takım anlaşmalar devam ediyor. Örneğin Harman Kardon LG ile de işbirliği yapıyor. Dolayısıyla bu tür işbirlikleri olabiliyor ama tabletlere bakıldığında şöyle bir durum da var. Mesela modeller arasındaki teknik özellikler ciddi farklılıklar gösterebiliyor. Mesela MatePad Pro'da 12.6 inç versiyonu, 10.8 inç versiyonuna bakıldığı zaman mesela büyük olan tablet OLED ekran kullanıyor. Küçük olan tablet IPS ekran kullanıyor. Ama mesela büyük olan ekran 60 Hz geliyor, küçük olan ekran 120 Hz. Keza mesela 11 inç MatePad modelinde de öyle. IPS ekran kullanıyor ama 120 Hz'e geliyor. Dolayısıyla bu modeller arasında tercihte bulunurken bütün özelliklere dikkat etmekte fayda var. Ama onun dışında mesela büyük olan model, yani MatePad'in 12.6 inç versiyonu MatePad Pro'nun 10.000 mAh kapasiteli pile sahip, 40 watt kablolu ve 27 watt kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Pil anlamında da gerçekten güçlü bir paket olmuş açıkçası.
14 saate kadar kullanım süresinden bahsediyorlar ama tabii ki bunlar her zamanki gibi fabrika verileri. Bu tür cihazları kullanıp test edip sizlere birebir gerçek dünya niteliklerinden, özelliklerinden, başarımından bahsetmek lazım. Bir de renk seçeneği de 3 tane de renk seçeneği koymuşlar bu tabletler için. Bir tanesi böyle özellikle ışığa göre yanıyor, parlıyor, güzel renkler arasında geçiş yapıyor. Aralarındaki güzel ortak özellik ikisinin de M Pencil destekli olması. Yani ikisinde de not alma işiniz için, çizim işiniz için güzel bir seçenek haline geliyor. Tabii ki 11 inçlik versiyon birazcık daha taşınabilir bir seçenek olacaktır.
Şimdi yeni saatler var, Watch 3 serisi. Saatlerden de belki kısaca bahsetmek gerekebilir. Watch 3 ve onun Pro versiyonu. Şimdi Huawei saatlerini ben tasarım anlamında Huawei gerçekten şu an akıllı saat dünyasında belki de en güzel saatleri yapan grup. Hatta şu ana kadar gördüğümüz Honor marka saatler de Huawei imzası taşıyordu. Dolayısıyla hem tasarım anlamında hem de materyal anlamında. Yani mesela Watch GT 2 Pro gibi bir saat safir cam ve titanyum gövdeyle geliyordu. Böyle bir kombinasyonu akıllı olmayan klasik saatlerde bile bulmak çok kolay değil. Genelde pahalı saatlerde vardı ama Huawei materyal kalitesi ve tasarım anlamında gerçekten çok güzel saatler yapıyordu. Ama ki pil ömrü anlamında, batarya süresi anlamında da gerçekten çok güçlü saatlerdi bunlar. Fakat şöyle bir durum vardı. Huawei'in saatleri arayüz akıcılığı ve hani görsel arayüz anlamında rakiplerinin biraz gerisinde kalıyordu. Şimdi evet. Yeni saatlere bakıldığı zaman hem işte Harmony tarafında yapılan optimizasyonlar, donanım tarafında yapılan yenilik ve güncellemeler hem de ekran tarafında yapılan yeniliklerle beraber artık arzu ettiğimiz saat kıvamına gelmiş gibi görünüyor. Çünkü artık 60 Hz bir ekran var, 1000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor ve henüz kullanma şansı yakalayamadık ama ortaya çıkan videolardan gördüğüm kadarıyla da arayüz çok daha akıcı olmuş, çok daha sezgisel olmuş. Yani bu saatler hani gerçekten rekabeti çok arttıracak gibi görünüyor. Tipleri zaten güzeldi, şık tasarım devam ediyor, materyal kalitesi devam ediyor. Şimdi artık o eksiği ya da kusuru dediğimiz o 1-2 detayı da toparlamışlar. Gerçekten beni çok heyecanlandırıyor yeni saatler.
Yani benim aklıma akıllı saat deyince ilk önce şu özelliği geliyor. Bir akıllı saate uygulama yüklenebilmeli. Harmony OS ile beraber bu herhalde belki de en çok
bizim karşımıza çıkacak. App Gallery geliyor.
Yani çünkü ne bileyim ben artık uygulama yüklenemeyen bir akıllı saate akıllı saat özellikleri kazandırılmış akıllı bileklik deme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü akıllı saat tanımının içinde en azından benim tarafımda bunu özelleştirebilmek, uygulamayla özelleştirebilmek, en azından diyelim ki sürekli ekran açık modundaki kadranın istediğimiz gibi değiştirilebildiği, mağazadan yüklenebildiği durumlar görmek istiyorum. Hani kendi kadranı değiştiriyorsunuz mesela ama mesela benim Honor saatlerde en azından böyle. Sürekli açık kalacak ekranı marketten indirdiğiniz başka bir kadranla değiştiremiyorsunuz mesela ama bunu gelip bir Samsung'un Galaxy Watch'unda yapmak istediğinizde her şeyini değiştiriyorsunuz, uygulama yükleyebiliyorsunuz. Artık gerçekten akıllı saat olacaklar gibi geliyor bana ve orada benim abi çok dikkatimi çeken bir şey yine hani neden bu kadar kopyalamaya gittiler diye dediğim şey kimsenin Siri'sini şu anda canlandırmak istemem ama hey Siya. Abi ne düşünüyorsun bu konuda?
Abi şimdi tabii o Çince'deki okunuşuyla yazılışı biraz daha farklı görünebilir ama zaten bizim muhtemelen Türkiye'de kullanmayacağımız bir özellik olacak o. Dolayısıyla isimlendirme anlamında farklı bir isimlendirme seçilebilir miydi? Seçilebilir. Sonuçta hani belki o, dediğin gibi o algıyı oturtmak ya da Siri'ye bir gönderme yapmak anlamında mı tercih edilmiştir? O da mümkün, o da olabilir. Ama açıkçası ben o kısma çok fazla takılmadım çünkü benim açımdan bakıldığı zaman şık bir akıllı saatin daha da akıllı olabilmesi benim beklediğim bir güncellemeydi ki uygulama desteği az önce söylediğim gibi önemli. Zaten evet. Watch GT 2 Pro olarak kısmen uygulama kurma özelliği gelmişti. Bir 8-10 tane uygulama çıkmıştı son 3-5 ayda. Bir navigasyon uygulaması, mesajlaşma uygulaması, namaz vakti uygulaması, buna benzer lokal ya da global bazı uygulamalar çıkmıştı. Ama artık App Gallery geliyor saate. Bu önemli.
Bu önemli
daha evet. Fazla uygulama kurulabilecek. Onun dışında bakıldığı zaman yine bir kontrol tekerimiz var yani sağ üst tarafa konuşlanmış olan. Orada artık daha fazla işlev fonksiyonla fiziksel olarak da saati kontrol etmek mümkün olacak. Bunun dışında tabii ki Harmony entegrasyonuyla saat diye bir kontrol ekrana dönüşebiliyor. Artık onu söylemiyorum bile.
Evet.
eSIM desteği önemli. Yani gömülü SIM kart desteğiyle gelebilen saatler bunlar artık. Ama Türkiye'de tabii ki regülasyonun buna uygun hale gelmesi ve kullanıma sunulması gerekiyor eSIM dediğimiz teknolojinin. Çünkü bunun olması için tek telefon numarasının çift SIM kartla kullanılır hale de gelmesi gerekiyor. Orada biraz hani kamusal düzenleme şart ama teknik olarak artık saatler bunu veriyorlar. Bunun dışında otomobille uzaktan otomobille ilgili entegrasyon var. Yani kolunuzdaki saat otomobilin kilit sistemini açabileceğiniz bir entegrasyon durumu söz konusu. Notlarıma bakıyorum. Zaten sensör seviyesinde iyi saatlerdi bunlar. Gerek GPS gerek sport aktivite takibi anlamında ama şimdi mesela yeni bir özellik olarak deri sıcaklığını takip gelmiş. Vücut sıcaklığını anlayabilmek anlamında. Bu özellik özellikle hafızam beni yanıltmıyorsa yaygın olarak sadece Fitbit'in akıllı saatlerinde vardı. Şimdi Huawei de eklemiş. Yani gün içerisindeki deri sıcaklığının değişimi artık izlenebiliyor. Bunun dışında videolu görüşme özelliği var. Siz kendiniz belki videolu görüşemiyorsunuz ama özellikle çünkü bir kamerası olmadığı için karşı tarafın görüntüsünü izleyerek de bir görüntülü görüşme yapma imkanı Me Time video ile geliyor.
Tasarım olarak araya gireceğim abi, kusura bakma. Sesli çeviri ile alakalı birkaç şey gösterdiler. Uçağa biniyorken barkod gösteriyoruz mesela, saatin üzerinden hadi barkod göster. Ve hani özellikle hani bu saatin ön plana çıkması için vurguladıkları şey, artık sadece saati alıp dışarıya çıkabilirsiniz. Yani bu standalone bir cihazdır artık sizin hayatınız içerisinde. Telefonu bıraktınız, içeri gittiniz. Belki Bluetooth mesafesi içerisinde yine onların birbirinin kontrolünü yapıyorsunuz ama diyelim ki bu mesafenin içerisinden çıktınız. Çok daha uzaklardasınız veya telefonu evde unuttunuz. Saatiniz büyük ihtimalle kolunuzdadır. Artık ya telefonu evde unuttum da eve gideyim alayım telefonu gibi düşünmüyorsunuz diyor Huawei. Bu gerçekten bir rahatlık. Ben bu olayı çok beğeniyorum.
Zaten biraz öyle çalışması gerekiyor. Çünkü aktivite yaparken ya da spor yaparken her daim yanında telefon taşımak istemeyebilirsin. Bunların zaten o şekilde de olması gerekiyordu. Bunun dışında 7 günle 21 gün arasında pil süresi var. İşte Smart Mode'da 7 gün diyor Huawei. Ultra tasarruf modunda kullanırsan 21 güne kadar çıkıyor. Ki zaten Huawei'nin saatleri genelde pil performansını hep iyi saatler bulmuşlardır. Bu evet. Konuda genelde kullanıcısını üzmeyen saatlerdir. Tabii şimdi arayüz daha akıcı, ekran daha hızlı, daha parlak, bunların hepsi pil süresine stres oluşturuyor ister istemez. Ama Huawei'nin verdiği değerler gerçek dünya koşullarında %85-90 oranında bile yakalanırsa zaten pek çok kişi için yeterli değerleri olur. Entegrasyon güzel, yeni özellikler var. Pro ve Pro olmayan versiyonda tasarım ve materyal bir miktar değişiyor. İkisi de bence şık görünüyor. Yeni saat arayüzleri var. Huawei'nin bu arada kendi standart saat arayüzlerini ben gerçekten çok beğeniyorum. Güzel arayüzler var ve şimdi lansmanda kullandıkları bir arayüz var. O da bence çok güzel. Bunun için zaten çağrı cevaplama yapabiliyorsunuz. Üzerinde kendi mikrofonu ve hoparlörü var. Bu devam ediyor. Zaten mevcut modellerde de olan bir özellikte. Yine telefonun kamerasını uzaktan kontrol etmek de mümkün. Bu özelliği daha çok Huawei'nin telefonları için veriyorlar ve kullandırıyorlar.
Evet.
Bakıldığı zaman yeni aktivite takip özellikleri var. Pek çok özellik var. Yani saat zaten çok iyi bir saat mirası üzerinde. Eksikleri tamamlayan çok daha iyi saatler gibi görünüyorlar. Son olarak bir de monitörlerden bahsedelim istersen. Huawei monitör pazarına da giriyor. İki yeni monitörü var. Bunlardan birisi MateView GT. Oyuncular için geliştirmiş olduğu monitör. Diğeri de MateView. Daha çok içerik üreticileri. Monitörü biraz daha aksesuar olarak kullanmak isteyenler için. Açıkçası ben önce MateView'dan bahsetmek isterim. Tasarım olarak bir miktar Apple'ın XDR monitörünü hatırlatıyor ama yani gerçekten inanılmaz derecede hoşuma giden, çok şık, çok güzel görünen, çok heyecan verici bir monitör yapmışlar.
Yani böyle minimalist duruyor. Masama koyduğumda evet, herhangi bir şeyle sırıtmayacak veyahut herhangi bir ortamda bu burada abes durdu diyebileceğim bir monitör değil. Çünkü bazen işte 21'e işte formatı daha farklı ultra wide bir monitör koyuyorsunuz masanıza ama minimalist bir masanız var. Orada çok emanet duruyor ama bu monitörü sanki nereye koysam oraya uyum gösterebilecek bir tasarımla kendini var edecek gibi gözüküyor. Ben görünüşlerini çok sevdim ya.
Ya ben dediğim gibi yani gerçekten çok şık, çok yeni, çok güzel görünen bir monitör olmuş. Bunun dışında %94 civarında ekran kalitesi oranı var. Zaten çerçeveler inanılmaz yere tıraşlanmış. Yani yok denecek kadar az bir çerçevesi var en azından görüntülerden anladığımız kadarıyla. Bunun dışında yüksek renk doğrultusu olduğu söyleniyor ki Delta E değeri 2'nin altında, DCI-P3 desteği var. Zaten 4K Plus dediğimiz Ultra HD üzeri çözünürlüğe çıkabiliyor. HDR4 standartında 500 nit parlaklığı var. Ama daha güzel olan nokta şu. Dokunmatik olarak kontrol edilebilen bir monitör. Bu alt tarafta bir dokunmatik kontrol barı var. Oradaki bar sayesinde yani monitörün hemen altına gelen kısımda parmak hareketiyle temel özellikleri kontrol etmek mümkün. Bir de aynı zamanda bakıldığı zaman üzerine çift mikrofon var. Yani görüntülü görüşme yaparken mikrofon olarak da tabii kendi üzerindeki donanım kullanılabiliyor. Ve dokunmatik bir alanı var. O taban kısmına telefonu dokundurarak bir takım ekstra fonksiyonlardan, şarj gibi ya da işleme gibi fonksiyonlardan istifade edebiliyorsun. Gerçekten hani yeni dünyanın modern ihtiyaçlarına cevap verebilen şık, yetenekli, görüntü kalitesi anlamında çok iddialı bir monitör yapmışlar. Ben inanılmaz derecede heyecanlandırdı beni.
Lansmanda en çok beğendiğim benim ürün bu. Yani benim en çok net beğendiğim ürün bu. Tasarımı olsun, özellikleri olsun. Yani şu telefonu dokundurarak orada o projeksiyon dedikleri olay var. Bunu sağlamak. Ben bunu şu bana seçenek sunsalar, Huawei dese ki Burak, lansmanda tanıttığımız bir tane ürünü test etmek, incelemek ister misin? Bu. Direkt net bu.
%100 aynı fikirdeyim. %100 aynı fikirdeyim. Yani dediğim gibi telefonu dokunduruyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam Kirin 980 ve üzeri cihazlar için geçerli olan bir özellik. One Hoop özelliği. Telefonu dokunduruyorsun ilgili kısımla. Birden telefon ekranı otomatik olarak monitöre yansımış oluyor. Bunlar güzel özellikler ama ben tasarımına çok tav oldum. Tasarımı evet, evet. Gerçekten çok sade, çok yalın ama çok aynı zamanda görkemli görünen bir tasarımı var. Ben açıkçası beğendim. Üzerinde bir de stereo ses sistemi var. Tabii ki bunların deneyimini ya da kalitesini yorumlayabilmek için kullanmak gerekiyor. Şu aşamada belki net yorum yapamayız ama ben gerçekten yani monitör beni çok heyecanlandırıyor, onu söyleyeyim. Bir de Mate 10 GT var. Oyuncular için geliştirilen 34 inçlik klavyesi bir monitör. Yani Burak, ben Huawei Mate 10 GT de dediğim gibi yani Huawei'nin tasarım dokunuşları var. Altta akıllı stereo sound var. Üzerindeki ışıklandırma sistemi ve dokunmatik olarak ses kontrolü yapabilmek, bunlar gerçekten güzel özellikler. Üzerinde yine bunun da çift mikrofon var. Şey 1500 radius klavyesi, 34 inç, 165 Hz. Dediğim gibi monitör de güzel olmuş ama bu konsepte aşinayız. Benzerlerini gördük ama düz Mate 10 modeli gerçekten... Gerçekten ya. Çok güzel olmuş. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun oyun monitörü hakkında?
Ya, oyun monitörü hakkında ben şunu düşünüyorum. Şöyle bir ihtiyacı görmüşler, yakalamışlar. Benim çoğu zaman takipçilerden aldığım yorumlardan birisi. Abi Bluetooth hoparlörü alsak monitöre, işte PC'ye yanına koysak, PC hoparlörü olarak kullansak nasıl olur şeklinde. Ama bu bir çözüm değil aslında. Yani Bluetooth bataryalı bir ürünü PC'de kullanmak bir çözüm değil bence. Ama Huawei böyle bir ihtiyacın olduğunu görmüş belli ki. Oyuncu monitörünü de hoparlörle beraber getiriyor. O ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Çünkü şu anda piyasaya çıkıp baktığınızda, ben PC'me hoparlör alayım dediğinizde, seçenekler artık en azından ülkemiz için oldukça kısıtlı hale gelmiş durumda. Şu anlamda marka olarak. Logitech'e bakıyorsunuz, düzgün çözümler görüyorsunuz. Bir ikinci markaya belki bakıp birkaç tane düzgün çözüm görebilirsiniz ama gerisi yok. Bu daralmış bir markette monitörle beraber bu işin en... Yani en azından oyuncuyu tatmin edici bir şekilde çözülmüş olması, bu açıdan ihtiyacı görmüş olmaları benim hoşuma gitti.
Zaten bu monitör rekabet anlamında da pazara yeni bir hareket getirecektir. Çünkü Huawei'nin sahip olduğu güçlü algı ve piyasadaki yaygınlığını düşündüğümüz zaman bence o anlamda da katkısı olacaktır. Yine 3440'a 1440 piksellik bir çözünürlüğü var. Yine Delta i2 seviyesinde bir kalibrasyona sahip, renk üretimi anlamında iddialı monitörlerden bir tanesi. İşte 1 milyar renk gösterebiliyor. P3 renk gamutunu destekleyen bir monitör. Bu da güzel olmuş. Umarım tez vakitte gelirler. Özellikle bir tanesi gelecekse de mutlaka Mate 10 gelsin. Çünkü insanların ofislerinde aksesuar olarak kullanabileceği, evinde evet. video çeken YouTuberların aksesuar olarak yanın arkasına koymak isteyebileceği nefis bir tasarıma sahip olmuş. Ama uzun lafın kısası, toparlamak gerekirse... Huawei'nin yapmış olduğu lansman bence son dönemdeki en heyecan verici, en hareketli lansmanlardan birisiydi. Yeni bir işletim sistemi, yeni nesil akıllı saatler, yeni nesil tabletler, yeni nesil monitörler derken aynı zamanda Snapdragon işlemci kullanımına başlanmasının da anlaşıldığı bir etkinlik oldu bu. Bu kadar çok arka arkaya ürün ve gelişmenin yaşandığı son dönemin en hareketli, heyecanlı etkinliklerinden birisiydi. Genel olarak bakıldığı zaman beni heyecanlandırdığını, tanıtılan hemen hemen her ürün ve yeniliği merakla beklediğimi söyleyebilirim.
Vallahi ben şunu ekleyeyim abi. O monitörden eğer bir tane ofise gelirse seninle kapışmaya hazırım.
Senin canın sağ olsun. Bir tane gelecekse senin olsun kardeşim. Ama güzel günler kullan ama yani dediğim gibi gerçekten...
Yok estağfurullah, umarım... Yani monitör gerçekten hani bizim hani biz belki de aranızda şu anda izleyenler arasında bu işlere en çok ilgisi hevesi olan insanlar olabiliriz ya. O yüzden hani... Gerçekten böyle inceleyecek birisi olarak benim ilgimi o kadar cezbetti ki Erdi Reis gibi oldukça cüsseli ve bir cüsseli bir abimizle de kapışmaya hazırım bu konuda.
Benim arkamda zaten görünmez, cüsseden bahsediyorum ama senin arkanda görünebilir. Senin canın sağ olsun. Sen incelersin.
Estağfurullah abi.
Ama gerçekten de Mate 10. Ben birkaç incelemesini izleyelim. Yurt dışında bazı editörleri yollamışlar. Videoda yani normal özgün bağımsız incelemelerde videolarda gördüğümden de güzel görünüyor. Evet. Mesela Ben's Gadget diye bir kanal var. XT Developers'da video çeken bir arkadaş. Onun yapmış olduğu bir video var. Gerçekten yani enfes görünen bir monitör. Bence mesela bu monitörleri mutlaka mesela açık ofis konseptindeki insanların gidip çalışabildiği yerlerde değerlendirecektir. Çünkü
evet,
çok ince, çok şık, çok yetenekli montörler olmuşlar. Hani bir ürün seç dersen benim de seçeceğim ürün muhtemelen montör olur. Ama tabii ki harmoninin ayrıca bir önemi var. Vaat ettiği çok önemli şeyler var geleceğe dönük olarak. Akıllı saat anlamında Huawei'nin saatleri, yeni saatler zaten güçlü bir mirası, eksikleri doldurarak ya da gidererek getirdiği için çok kıymetli. Tablet tarafı zaten Android tabletlerde kaliteli ürün bulmak çok zor olduğu için
evet,
bu tür ürünler her zaman anlamlı ve değerli. Bakalım, umarım hepsi gelir. Bir sonraki Huawei videosunda, mobilitenin bir sonraki Huawei videosunda ürünleri değerlendirmiş kişiler olarak yorumlarımızı paylaşırız.
İnşallah.
Zaten Donanım Haber tarafında da bunlarla ilgili gelişmeler oldukça videolarla aktarmaya devam ederiz. Burak, benim söyleyecek herhalde, bakıyorum notlarıma, Huawei yetkinliğiyle ilgili çok fazla bir şeyim kalmadı. Senin de kalmadıysa yavaş yavaş kapanışımızı yapalım istersen.
Vallahi kalmadı. Gayet güzel video oldu bence.
Evet sevgili arkadaşlar, biz elimizden geldiğince tabii ki her detayı anlatmadık. Zaten bununla ilgili çok fazla üzerinden bir miktar vakit geçen bir etkinlikti ama Türkiye'ye geliş tarihleri yavaş yavaş yaklaşırken önümüzde gelen özellikler arasında daha çok dikkatimizi çeken özellikler üzerinden bir yorum ve değerlendirme yapmak istedik. Umarım sizler için bilgili ve faydalı bir videoya imza atabilmişizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan Twitter'da ve Instagram'da beni Erdi Özay ya da FX57 yazarak ulaşabilirsiniz bana. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Burak'a da keza şimdi Burak'ın söyleyeceği şekilde.
Evet, bana da Burak Salt olarak Instagram üzerinden özellikle erişebilirsiniz arkadaşlar.
Evet, eğer bu videoyu da Donanım Haber'in YouTube kanalından izliyorsanız ve henüz abone olmadıysanız tabii ki abone olmayı değerlendirebilir. Donanım Haber'in YouTube kanalına katkıda bulunabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Görüşürüz.